Ayrım 9, Takkeli Firavunlar, Sabahattin Önkibar, sayfa 98. Kumar rantının kanlı paylaşımı. Gelelim Refah Yolu Hükümeti'nin kurulması ve seyrine. Tansu Çiller, ANAP ile Refah birleşir, kendisini Yüce Divan'a gönderir endişesiyle Erbakan ile el sıkıştı ve daha önce bunlar PKK'dan bile tehlikeli dediği o güruhla iktidar ortağı oldu. Ancak bu iktidar modeline başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve İstanbul zenginleri olmak üzere pek çok çevre karşıydı. Tansu Çiller, Rahmi Koç ve Aydın Doğan ile kan davalıydı ve ilk günden itibaren kıyasıya bir çatışma başladı. Demirel bu kavgada Çiller'in ve dolayısıyla onun ortak olduğu koalisyonun karşısındaydı. Ona karşı çok kinlenmişti. Çünkü Sabah gazetesinin kayınbiraderi Ali Şener ile alakalı yaptığı yıpratıcı yayınların ardında Tansu Çiller'in olduğunu düşünüyordu. Bütün bunlara Erbakan'ın ABD'yi ürküten D8 birliği gibi arayışların içine girmesi eklenince hükümetin ömrünün uzun olmayacağı ortaya çıktı. Refah yolun çökeceği Susurluk olayıyla neredeyse aleniyet kazandı. Abdullah Çatlı'nın kaza geçirmesi ve bu olayın Mehmet Ağar'da şahsi husumeti olan Mehmet Eymür tarafından aceleden servis edilmesi ve medyanın katkılarıyla ülkede yeni bir kaos iklimi uç verdi. Erbakan'ın mum söndü oyunu dediği ışıkları açma kapama eylemleri kitleselleşerek Refah Yol Hükümeti köşeye sıkışmaya başladı. Peşi sıra tarikat liderlerinin toplu olarak başbakanlığa çağrılması ve de medyanın yıpratıcı yayınları RP-DYP koalisyonunu bunalttı. Sonrası malum, 28 Şubat kararları MGK'ya geldi ve malum süreç işlemeye başladı. O dönem vefat edene kadar Türkeş'ten Fethullah Gülen'e pek çok isim Refah Yol'a açıktan tavır aldı. Mesut Yılmaz ise aynı Refah Yol hükümeti döneminde karizmayı çizdirdi. Macaristan'daki bir kumarhanede yumruk yedi. O günlerde Yılmaz beni arayıp bu organizatörlerin içinde İHA ve dolayısıyla Enver Ören var demişti. Hakkında onlarca kitap yazılan Susurluk olayı ise pek çok pisliği bünyesinde taşıyordu. Devlet içindeki çeteleşmelerden eroin ve kumar rantı gibi pek çok hadise bu yapı ile özdeşti. İşte kumar rantı bağlamında şahit olduğum bir olay. Yine Büyük Ankara Oteli'nin lokantasındayım. Girer girmez iki hemşerim ile göz göze geliyorum. Biri çocukluk arkadaşım, DYP Ardeşen ilçe başkanı, iş adamı İlhan Çırak, diğeri DYP'nin Rize'deki efsane ismi olan ve Demirel'e yakınlığıyla bilinen hapisteyken belediye başkanı seçilen Nihat Mete. Nihat Mete'nin bir başka özelliği Ziya Kalkavan misali büyük babalarla olan yakınlığıydı. Yanlarında üçüncü bir isim daha vardı ama onu tanımadım. Selam verip kendi masama geçtim, misafirimi beklemeye başladım. Çocukluk arkadaşım İlhan Çırak yanıma geldi ve şu teklifi yaptı. Sebo, birkaç gün beraber Antalya'ya gidelim. Süper lüks bir otel. Bana bir suite ayrıldı, sana da ayırtırım. Beleş, birkaç gün keyif yapalım. İlhancığım, bu mümkün değil. Ben bu ara Ankara'dan ayrılamam. Hayırdır, bir davet mi var? Nihat abinin yanında oturan adam var ya. O kim biliyor musun?
Çıkaramadım.
Ömer Lütfi Topalo.
Şu kumarhaneler kralı olan adam mı?
Evet, o.
İlhan, ne işiniz var öyle karanlık adamlarla?
Ben tanımıyorum. Nihat abiye özel geldi.
Niye ki?
Nihat abiye canımı kurtar, al sana 5 milyon dolar dedi.
Anlamadım. Yahu adam derin devletin öldürülecekler listesinde olduğunu düşünüyor.
Listeden çıkmak için adam ve himmet arıyor.
Devlete gitsin. Nihat abi ne yapabilir ki?
Hangi devlete? Vuracak olanlar zaten devletin içinde.
Vay ki ne vay.
Adam al şu 5 milyon doları, beni listeden çıkarın diyor. Listeden çıkmak için Alparslan Türkeş'e bile gidecekler.
Randevu aldılar mı?
Aldılar, yarın gidiyorlar. Bana da kulak misafiri oldun diye Antalya'dan suite ayırdılar.
İlhan, ben bunu yazayım mı?
Ben bunları gazeteci Sabahattin'e değil, çocukluk arkadaşım Sabahattin'e anlattım. Deli misin? Nihat abiye ihanet olur.
Peki bu sohbetin sonrası mı? Bir ay geçmedi, Ömer Lütfi Topal öldürüldü.
Söylenen Topal'ın kumar rantını bölüşmediği için cezalandırıldığıdır. Keza uyuşturucu bağlamında pek çok devlet görevlisinin o çarkın içinde olduğu yaygın iddiadır ve o hadisenin üstüne bugüne kadar hiç kimse gidememiştir. Erdoğan ile Mehmet Ağar'ın tanışıklığı. Erbakan'ın o dönem fasofiso dediği susurluk ile alakalı olarak Tayyip Erdoğan da kılını kıpırdatmamıştır. Tayyip Erdoğan ile susurluk iddialarının merkezinde olan Mehmet Ağar'ın çok iyi ilişkileri vardır ki Ağar'ın yeniden tutuklanmamasını bu çerçevede okumak gerekiyor. Aynı şekilde yakından biliyorum. Ağar 2011 seçimlerinde AKP'den Elazığ adayı olmak istemiş ama Erdoğan tabanıma kabul ettiremem deyip son anda bundan vazgeçmişti. Kuşkusuz Ağar'ın o tercihi kendini susurluk davasından kurtarma adınaydı ve onca çabaya rağmen 8 aylığına olsa da yine de hapse girmiştir. Tayyip Erdoğan ile Mehmet Ağar arasındaki muhabbetin kaynağı ise Ağar'ın Tayyip'e geçmişte yaptığı bir iyiliktir ki Mehmet Ağar adam seçmeksizin herkese yardım eden bir karakterdir. Aynı şekilde Erdoğan da kendine yapılan iyiliği ve kötülüğü hiçbir zaman unutmayan biri olarak bilinir. Dolayısıyla bu ikilinin ilişkisini bu çerçevede okumak gerekiyor. Refah Yolu iktidarı kendi kazdığı kuyuya düşünce Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Mesut Yılmaz'a verdi. CHP'nin dışarıdan, DSP'nin içeriden destek olacağını açıkladığı bu yeni hükümet modeli girişiminde eksik olan milletvekili sayısını DYP'den transfer yoluyla bazı büyük inşaat firmaları giderdi ki o gruplar bunun karşılıklarını devletten ihale olarak aldılar. Bazı DYP'liler ise RP ile kurulan koalisyonu içine sindiremedi ve askerin de teşviki sonucu partisiyle yollarını ayırdı. Erbakan, anahtarları getir Enver Bey. Gelelim 28 Şubat'ın ne olduğuna. Çok şeydir. Birincisi İstanbul sermayesinin Süleyman Demirel'in açık desteğiyle çok kızdığı Tansu Çiller'i iktidardan süpürme olayıdır. Zannedilenin aksine 28 Şubat'ta asıl hedef Erbakan değil Çiller'di. Asker bu olayda kurumsal olarak kullanılmış ve laiklik hassasiyeti özellikle kaşınmıştır. Buna Genelkurmay Başkanı olma hayalleri kuran Çevik Bir'in ihtirasları eklenince öyle bir tablo ortaya çıktı. Erbakan şayet 28 Şubat günü rest çekip istifa etseydi kahraman olup büyürdü ama bunu yapmadı. Zira ele geçirdiği başbakanlık koltuğu bir daha elime geçmez diye düşünüyordu. Erbakan'ın istifa etmesi ise Tansu Çiller'in başbakanlığı erkenden ele geçirme adına kurduğu oyunun sonucuydu. Ancak Demirel Çiller'in bu oyununu hükümeti kurma görevini kendisine vermeyerek bozdu. Profesör Erbakan'ın başbakan olduğu dönem bir gün Enver Ören'le beraber yanına gittik. Enver Ören'in ilk sözü "Hocam size teslim olmaya geldim" oldu. "Teslim olmak lafla olmaz Enver Bey, anahtarları getir." "Anlamadım hocam." İşine gelmeyince anlamıyorsun. Anahtarları getir dedim, anahtarları. Neyin anahtarları hocam? Neyin olacak TGRT'nin? Ne yapacaksınız? Ben açıp kapayacağım artık TGRT'yi.
Yani?
Yanisi şu, TGRT'yi artık biz yöneteceğiz.
Nasıl olacak hocam?
Ben oraya bir heyet tayin edeceğim.
Ben bir düşüneyim hocam.
Düşünme, anahtarları getir, teslim olmak öyle olur.
Çıkışta Enver Ören'den feveran.
Allah, bu milleti bu adamın hırsından korusun. Gözünü sevdiğim Tansu Hanım, o bir melek.
Enver Ören'in Çevik Bir karşısında elleri titriyordu. Türkiye'deki bütün İslamcılar gibi Enver Ören de en çok askerden korkardı. Refah Yolu iktidarına açık destekler veren ve ÇED raporu olmadan Başbakan Erbakan ile yardımcısı Çiller'i de çağırarak Düzce'de araba fabrikası temel atma tiyatrolarını sergileyen Ören, 28 Şubat iklimiyle paniğe kapıldı ve benden Çevik Bir'den randevu almamı talep etti. Çevik Bir'i tanımıyordum, dolayısıyla önce bir aracı araştırdım. Mehmet Ağar'a Çevik Bir'le hukukun var mı deyince var dedi ve randevuya aracı olacağını söyledi. İki gün sonra Çevik Bir'in karşısında olan Enver Ören'de üslup aynı.
Paşam, size teslim olmaya geldim, emredin. Enver Bey mübalağasız titriyordu. Öyle ki su doldurayım derken sürahiyi düşürerek patlattı.
Sakın olun Enver Bey. Bizim ihlas ile temelde bir sıkıntımız yok.
Ne istiyorsanız yapmaya hazırım.
Estağfurullah. Bir sitemimiz yazarınız Yalçın Özer ile alakalı. Yazılarında Türk Silahlı Kuvvetleri kim oluyor? Polis artık bizim ordumuz gibi şeyler yazıyor. Üzülüyoruz buna.
Yalçın Özer diye biri artık benim gazetemde olmayacak. Size şeref sözü.
Hayır hayır, işine son vermeyin. İkaz edin kafi.
Bitti paşam. Yalçın Özer bitti. O konu kapandı.
İlaveten Türk Silahlı Kuvvetlerinden irtica nedeniyle atılan subay ve ast subayları istihdam etmenizi istemiyoruz. Onlar bizi alsınlar ve herkesi etkiliyorlar.
Bizde yok onlardan.
Var, hem epey bir sayıda var. Ayrıca onlar sizi sevmez, biz onları izliyoruz. Size işbirlikçi diyorlar. Bazıları Yalçın Özer'le yakın temas halinde ve sizi çekiştiriyorlar.
Allah Allah, bundan sonra o konuya da dikkat edeceğim.
Aradan 15 gün geçti. Enver Bey yine Çevik Bir'le randevu için aradı. Gazi Ordu evindeki 30 Ağustos resepsiyonunda İsmet Berkan ile sohbet eden Çevik Paşa'ya öğrenim bu talebini ilettim ve ertesi gün yanına gittik.
Subay olayına müdahale ettim dedi. O gün aklıma gelmedi. Ordudan atılanlardan bir grup emekli subay 2 sene evvel benim de başıma bela olmuştu. Sabahattin kurtarmıştı beni o beladan. Yalçın Özer'i de gönderdim. Başka bir talebiniz var mı?
Hayır yok. Yalnız Yalçın Özer'in işine son vermeseniz iyi olur. Tembih edin yeter.
Yok paşam, o iş bitti. Gazete ve televizyonun yayını noktasında bir emriniz var mı?
Emrimiz olmaz, ricamız olur.
Sizden emekli olmuş, iyi yetişmiş kadrolardan yararlanmak isterim. Önereceğiniz isimler var mı?
Hiç böyle bir şeyi düşünmedik. Araştıralım.
Ve sonrası. Enver Ören'in o talebi üzerine birkaç emekli subaya projelere binaen birkaç ay İhlas tarafından maaş ödendiğini öğrendim. Sonuç, Enver Ören ile Çevik Paşa daha sonra benim olmadığım ortamlarda defalarca beraber oldular. Ve o kadar yakınlaştılar ki emekli olduktan sonra Enver Bey hem de ısrarla Çevik Bir'e İhlas'ın genel koordinatörlüğünü teklif etti. Ama Çevik Paşa ben size uymam diyerek bu teklifi geri çevirdi.
Evet, bazılarının salladığı gibi Türkiye Gazetesi'nde dini bilgilerin verildiği orta sayfanın kaldırılması yönünde genelkurmaydan bir talep hiçbir zaman gündeme dahi gelmedi. Tersine genelkurmay Refah Partili olmayıp merkez sağa oy veren İhlas'ın siyasal olmayan dini yayınlarını sürdürmesini istiyordu. TGRT'deki kimlik değişimini de bu bağlamda eleştiriyorlardı. Zira dini kulvarın Kanal 7'ye kalacağını düşünüyorlardı. Bugün Türkiye Gazetesi'nden Türkiye bayrağının kaldırılmasına figüran olup gıkını çıkarmayanların asker dini sayfaları kaldırtmak istediği istismarlarını yapmaları açık bir iftiradır.
Ali Baransel, Özkasnak da kim oluyor? Gelelim Enver Ören'in Çevik Bir'e Sabahattin beni kurtardı dediği olaya. İhlas'ta çalışan çok sayıdaki emekli askerden bazıları pasif, günahkar ve sisteme teslim olmuş gördükleri Enver Bey'i tehdit edip yönetimi ele almak istedi ki Yalçın Özer'in de bunlarla gizli ilişkisi vardı. Ören bu emekli subayların bazılarını dışlayınca cemaat içinde dalgalanmalar oldu. İşte Adil Besten ve arkadaşları misali radikal dinci bazı subayların İhlas'tan tasfiyesinde Ören'e Ankara temsilcisi olmam sıfatımla siyasi ilişkilerimi kullanarak yasal anlamda bazı katkılarım oldu. 28 Şubat sürecinde Enver Ören'in attığı ilk adım Ali Baransel'i çok büyük paralarla TGRT'ye genel müdürü yapmak oldu. Amacı askerin adamı olarak gördüğü Baransel sayesinde rahat etmekti. Ali Baransel önce Fahri Korutürk'ün sonra da Kenan Evren'in basın danışmanlığını yapmıştı. Bundan dolayı da Enver Ören Baransel'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ni etkileyeceğini düşündü. Ali Baransel de bu konuda mütevazı olmadı ve onlar benim emrimde pozlarını takındı. Gerçekte Baransel Enver Ören ile İhlas cemaatini hiç sevmezdi.
Servet Kabaklı daha 80'li yılların ortalarında Enver Bey'i Baransel konusunda uyarmış ve "Enver abi, bu adam evreni kışkırtıyor ve Türkiye gazetesi neden her ilde ard arda bürolar açıyor, yoksa parti mi kuracak diye zihnini bulandırıyor. Ben Erzurum gezisinde buna şahit oldum" demişti. İşte bu Ali Baransel TGRT'ye 28 Şubat'ta askere karşı kurtarıcı olarak transfer edildi. Ama ne transfer? Önce bugünkü değeri 7-8 milyon dolar olan Nakkaştepe'de boğaza nazır havuzlu süper lüks triplex bir villa verildi. Peşi sıra ayda 30 bin dolar maaş. Ailesini İstanbul'a götürmediği için divanda süit ve özel şoförlü araba ile bütün masraflar. Yapacağı iş ise sadece askerle iyi ilişki kurmak. Baransel göreve başladıktan sonra neredeyse her gün Enver Ören'e Genelkurmay Başkanı ile yaptığı konuşmaları aktarıyor ve selamlarını iletiyordu. Enver Bey keyif içindeydi, zira artık Genelkurmay Başkanı ile Baransel aracılığıyla olsa da köprü kurmuştu. Tam o süreçte bir gün telefonum çaldı. Arayan Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak'tı. "Sabahattin Bey, Akit gazetesi sizin TGRT'de her gün afişe edilip haberleri okunuyor. O gazete boyuna Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sövüyor ve TGRT'de buna alet oluyor. Akit'i görmeseniz..." "Erol Paşa, Baransel'e iletirim." Ali Baransel'i İstanbul'daki özel numarasından aradım. "Ali Bey..."
"Sabahattin, benim Enver abin."
"Pardon efendim, yanlış mı aradım? Ben Baransel'i aramıştım."
"Doğru aradım. Ben onun koltuğunda oturuyorum. Telefonu ben açtım. Ali Bey karşımda oturuyor."
Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkaslan'ın bir mesajı var.
"Söyle bana, ben Ali Bey'e ileteyim."
"TGRT'de Akit gazetesi okunmasın diyor."
"Bak Ali Bey, Erol Paşa Sabahattin'e Akit gazetesi TGRT'de okunmasın demiş."
Enver Ören bana şöyle cevap verdi.
"Sabahattin, Ali Bey Erol Özkasnak da kim oluyor? O çavuş onbaşı. Ben her gün Genelkurmay Başkanımız ile görüşüyorum. Sabahattin onunla muhatap bile olmasın diyor."
"Peki efendim, ben iletmiş olayım." Aradan birkaç gün geçti, Erol Özkasnak yine aradı.
"Sabahattin Bey, Akit yine TGRT'de okunuyor. Ali Baransel'e iletmediniz mi?"
Şımarıp havalanan Ali Baransel'e haddini bildirmek için olanı biteni aynen aktardı. "Erol Paşa, ilettim ama Baransel, Erol Özkasnak kim oluyor da bana talimat veriyor? O çavuş onbaşı, ben her gün Genelkurmay Başkanımızla görüşüyorum" dedi.
"Ne? Her gün Genelkurmay Başkanı ile mi görüşüyormuş?" "Sabahattin Bey, Baransel komutanımızla bir kere bile görüşmüşse ben alçağım."
Ertesi gün Enver Ören'i aradım ve "Ali Baransel biraz uçuyor galiba. Erol Paşa bana Baransel'in bir kere bile Karadayı Paşa ile görüşmediğini söyledi" dedim.
"İnanma, Ali Baransel yalan söylemez. Bana sürekli Karadayı Paşa'nın selamını getiriyor."
"Selamı var demek zor değil ki. İsterseniz ben size her gün Clinton'ın selamı var diyebilirim."
"Sabahattin, Baransel'e inanıyorum. Bitti" dedi Enver Ören.
Aradan bir iki hafta geçmedi, Kenan Evren'in Ankara'da yaş günü kutlaması var. Demirel'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları da oradalar. Enver Bey ile salona beraber girdik ve komutanlarla yüz yüze geldik. Enver Ören Karadayı'ya iyi akşamlar dedi ama güya her gün Ali Baransel aracılığı ile selamlar gönderen Karadayı hiç oralı olmadı. Bu duruma bir anlam veremeyen Enver Bey söz olsun kabininden Karadayı'ya "Ali Bey'in bizle başlaması çok iyi oldu" dedi.
"Anlamadım."
"Ali Baransel dedim paşam."
"Ali Baransel mi? Ne olmuş ona?"
"Bizle çalışmaya başladı ya TGRT'de."
"Ne yapacak orada?"
"Genel müdürümüz oldu ya."
"Öyle mi? Hayırlı olsun."
Hava Kuvvetleri Komutanı İlhan Kılıç araya girdi.
"Benim haberim oldu komutanım. Size iletecektim, unuttum."
Fazla durmadık, yanlarından ayrıldık. Zekası tartışılamayacak olan Enver Bey vaziyeti anında çözdü. Ama bana da haklı çıktın demedi. Lakin ben durur muyum?
"Efendim, bu askerler çok unutkan oluyorlar. Baksanıza Karadayı Paşa her gün konuştuğu Baransel'i bile hatırlayamadı."
"Sabahattin, tamam, sus."
"Enver abi, aklım almıyor. Böyle bir konuda insan nasıl yalan söyler ve siz böyle bir adama inanıp nasıl servetler ödersiniz?"
Bu arada Erol Özkasnak kendine çavuş onbaşı dediği için Ali Baransel'in genelkurmaydaki akreditasyonunu iptal etti ve Baransel'in genelkurmaya girişini yasakladı. Genelkurmay karargahı Baransel'in askerlerin adamıyım diyerek milyon dolarlara konmasına çok kızgındı. Ali Baransel'le özel tanışıklığı olan Hava Kuvvetleri Komutanı İlhan Kılıç'ın araya girmesiyle Baransel Özkasnak'a kendini ancak 2 ay sonra affettirebildi. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 109.